Ayrım 82.
Eğer kuzeye gidersek onu okula gönderemeyiz. Ayrıca bir mürebbiyeye ihtiyacımız olacak. Maaşımızın da buna yeteceğini sanmıyorum. Ashley yumuşak bir sesle, Melanie, Atlanta'ya dönmeyi bu kadar çok mu istiyorsunuz, dedi. Ama New York'a gideceğimizi konuştuğumuz zaman böyle bir isteğinizden söz etmemiştiniz. Ama New York'a gitmekten söz ettiğiniz zaman ben Atlanta'da size göre bir iş olmadığını sanıyordum. Sonra bana itiraz etmek düşmezdi. Bir kadının görevi kocası nereye giderse birlikte gitmektir. Ama Scarlett'in bize ihtiyacı varsa ve yalnız sizin yapabileceğiniz bir iş öneriyorsa evimize dönebiliriz. Heyecandan sesi kısıldı. Öksürdükten sonra Scarlett'i tekrar kollarının arasına aldı. Five Points ve Peachtree'yi yeniden görmek ne güzel olacak. Bir küçük evi ne kadar özledim bilemezsiniz. Ah, bir yuvamız olsa. Melanie'nin gözleri umutla, neşeyle parlıyordu. Ashley ile Scarlett ona hayretle bakıyorlardı. Scarlett biraz utanç duyduğunu hissetti. Onun Atlanta'yı bu kadar özlediğini ve evinde oturmayı bu kadar istediğini tahmin etmemişti. Tarada yaşadığı için üzgün görünüyordu. Ah Scarlett, bizim için bunları düşünmekle ne kadar iyi ettin. Evimde yaşamayı öyle istiyordum ki. Küçük bir evimiz olacak. Evleneli 5 yıl oldu ve hala bize ait bir evimiz yok. Scarlett yavaş bir sesle, bizimle Pitti halalarda hep birlikte oturabiliriz. Orada da kendi evinizde gibi olursunuz, diye mırıldandı. Sıkıldığını hissediyordu. Ama bu ani değişiklikle büyük bir mutluluğa kavuşmuştu. Hayır şekerim, Pitti halalara gitmeyeceğiz. Birbirimize yük oluruz sonra. Bir ev buluruz biz. Ah Ashley, lütfen evet deyin. Ashley yorgun ve kırgın bir sesle, Melanie, Atlanta'ya gideceğim. İkinizle birlikte mücadele etmem imkansız, dedi. Sonra geri dönüp odadan çıktı. İsteğine kavuşmuş olmasına rağmen Scarlett'in içine bir korku düşmüştü. Çünkü Ashley'nin gözlerinde Atlanta'ya gelirse bir daha düzelmemek üzere mahvolacağını söylediği andaki ifade canlılığını koruyordu. Suellen ile Will'in evlenmelerinden ve Karen'ın bir Charleston manastırına gitmesinden sonra Ashley, Melanie ve Boo'yu Atlanta'ya yerleşmek üzere geldiler. DC'yi de aşçı ve dadı olarak yanlarına aldılar. Prissy ile Pork tarada kaldı. Ashley, Hawk sokağındaki damı kiremitli küçük bir ev kiraladı. Burası Pitti halanın evinin tam arkasına düşüyordu. Bahçelerini birbirinden bir çit ayırıyordu. Melanie bu evi özellikle seçmişti. Ev önceleri 2 katlıydı ama savaş sırasında isabet eden gülleler 2. katını harap etmişti. Ev sahibi savaş sonrası onarım için gerekli parayı bulamayınca 1. katın üstüne bir dam yaptırmıştı. Geniş bir mahzenin üzerine kurulu olan ev toprak düzeyinden biraz yüksekti. Eve bahçeden bir merdivenle giriliyordu. Bahçesinde 2 meşe ile bir manolya ağacı vardı. Çitlerini yoncalar kaplıyordu. Scarlett bundan daha kötü bir ev olabileceğini sanmıyordu. Ama Melanie bu evi 12 meşelerin görkemli günlerinden bile üstün tutuyordu. Çünkü bu onun eviydi ve böylece Ashley'nin, Boo'nun ve kendisinin özel bir yuvaları olmuştu. India Wilkes, kız kardeşi Honey ile birlikte 1864'ten beri yaşadıkları Macon'dan döndü ve evin küçük olmasına rağmen kardeşinin yanına yerleşti. Ashley ve Melanie yeni gelenleri sevinçle karşıladılar. Gerçi devir değişmişti, para da azdı. Ama Güney'in aile hayatında hiçbir şey değişmemişti. Orada yine yoksul akraba ve ihtiyar kızlar büyük bir sevinçle, güler yüzle karşılanıyordu. Honey, Mississippi'li bir köylü ile evlenmişti. India'ya göre Honey iyi bir evlilik yapmıştı. Damat kırmızı yüzlü, çok yüksek sesle konuşan, neşeli tavırları çok basit olan biriydi. India belki de bu yüzden onların yanında oturmak istemedi. Kardeşi Ashley'nin sonunda bir evi olduğunu duyunca onun yanına gelmekten mutluluk duydu. Wilkes ailesi kuş beyinli Honey'nin kendisini kurtarmış olmasından dolayı onu kutluyordu. Çünkü kocası her şeye rağmen iyi yetişmiş bir adamdı. Para yönünden bir sıkıntısı yoktu. Yalnız Virginia'da doğup büyüyen India için doğulu olmayan herkes vahşiydi. Honey'nin kocası kuşkusuz India'nın gidişinden memnundu. Çünkü India ile yaşamak çok güçtü. India artık bekar yaşamak zorundaydı. 25 yaşındaydı ve her türlü çekicilikten, işveden yoksundu. Solgun gözleri, büzülmüş dudaklarıyla gururlu ve kibar bir görünümü vardı. Herkes onu adeta bir dul olarak kabul ediyordu. Çünkü Stuart Tarleton, Gettysburg'da ölmeseydi onunla evlenecekti. Bunun için bir erkeğe söz veren bir kadına gösterilmesi gereken saygıyı ondan esirgemiyorlardı. Melanie'lerin evi 6 odalıydı. Evin mobilyası Frank'in mağazasından hiç peşin para ödenmeden krediyle satın alınmıştı. Bu yüzden eşli en ucuz ve en gerekli olan mobilya ve eşyaları seçmişti. Frank eşliğinin böyle davranmasına çok üzülmüştü. Çünkü onu seviyordu. Scarlett ile Frank mağazanın en değerli Maun mobilyasını onlara armağan olarak vermek istemişlerdi. Ancak eşliği bunu ısrarlara rağmen kabul etmemişti. Ev içindeki çirkinlikler ve boşluk hemen göze çarpıyordu. Scarlett eşliğinin perdesiz ve halısız odalarda yaşadığını gördükçe ve bu durumu anımsadıkça üzüntüsünden titriyordu. Eşliği ise evin bu büyük eksiklerinden pek rahatsız olmuyordu. Hatta o Melanie ile evlendiklerinden beri ilk kez bir yuvaları olduğu için de çok mutluydu ve bununla övünç duyuyordu. Scarlett tanıdıklarını, komşularını boyasız, cilasız, halısız, yastıksız, fincan ve kaşıksız bir eve almaktan utanır ve neredeyse ölürdü. Ama Melanie evinin tüm pencerelerinde kadife perdeler, odalarında değerli mobilya ve eşyalar olsaydı bundan daha çok onur duymazdı. Çok mutlu olmasına rağmen Melanie'nin sağlık durumu pek iyi değildi. Bebek doğduktan sonra sağlığı iyice bozulmuştu. Tarada karşılaştığı zorluklar ve yaptığı yorucu işler onu bir hayli zayıf düşürmüştü. O kadar zayıflamıştı ki ince kemikleri derisine delip dışarı çıkacak gibiydi. Çocuğu ile oynarken uzaktan bakıldığında bir küçük kız sanılırdı. Göğsü yassı, vücudu dümdüz olmuştu. Yüzü soluk ve ipek gibi gergindi. Düz ve ince kasları renksiz derinin üzerinde çok koyu birer çizgi gibi görünüyordu. Pek de güzel sayılamayacak olan iri gözleri, onları daha da büyük gösteren siyah kavislerle çevrilmişti. Gözlerinin ifadesi kaygısız gençliğinden beri değişmemişti. Savaşın olumsuz etkileri, acıları, neden olduğu yıpratıcı izler, gözlerinin çok sevimli olan sessizliğine ise bir zarar vermemişti. Scarlett, bu bakışı korumak için ne yapıyor diye kıskanarak düşünürdü. Çünkü o, bazen kendi gözlerinin aç bir kedinin gözlerine benzediğini biliyordu. Bir gün Red, Melanie'nin gözleri hakkında ona ne söylemişti? Evet, bu gözleri kötülükler içinde yüzen dünyada iyi bir harekete benzetmişti. Melanie'nin gözleri rüzgardan korunan iki mum gibi, adeta sevimli, sessiz iki alev gibi yanıyordu ve çevresini aydınlatıyordu. Herkes Melanie'ye hoş geldin demek için koşuyordu. Ona herkes bir armağan getiriyordu. Bu armağanlar iki gümüş kaşık, bir tablo, bir yastık, bir masa örtüsü, Sherman'ın askerlerinin elinden, süngüsünden ya da çıkardıkları yangından kurtarılmış olan küçük eşyalardı. Melanie'nin babasıyla beraber Meksika Savaşı'na katılmış olan ihtiyar kimseler bile ziyaretine geliyorlardı. Annesinin eski tanıdıkları zamanlarını orada geçiriyorlardı. Melanie bu ihtiyar hanımlara büyük saygı gösteriyordu. Yaşıtları olan evli ya da dul tüm kadınlar onu çok seviyorlardı. Çünkü bunların acılarına katılmış, daima dertlerine ortak olmuştu. Ziyarete gelenler arasında genç kız ve delikanlılar da vardı. Bunlar onun sohbetinden hoşlanıyorlar ve onun yanında canları sıkılmıyordu. Üstelik herkes görmek istediği kişiyle Melanie'nin evinde karşılaşıyordu. Böylece Melanie'nin çevresinde Atlanta'nın en iyi topluluğunu oluşturan her yaştan insan toplandı. Savaşın yok ettiği bu sosyal yaşantı Melanie ile hayata dönmüştü. Melanie gençti ama insanların aradıkları tüm becerilere sahipti. O fakirdi ama gururunu korumasını çok iyi biliyordu. Onun da bir sürü derdi vardı ama cesur olduğu için durumundan hiçbir zaman şikayet etmiyordu. Melanie neşeli, konuksever, sevimli, yumuşak başlı, iyi huylu ve özellikle geleneklere bağlı bir kimseydi. Sürekli değişim halinde olan dünyada değişmeye ayak uydurmanın gereğini takdir ediyor ama o pek değişmek istemiyordu. Onun evinde geçmiş adeta yeniden doğuyordu. Dostları, arkadaşları, komşuları kendilerini onun yanında güvende hissediyorlardı. O evde carpetbaggerlarla, yeni zengin olmuş cumhuriyetçilerin görgüsüz davranışlarını ve taşkın yaşantılarını eleştirme imkanı vardı. Herkes Melanie'nin yüzünde geçmişe olan sarsılmaz bir bağlılıkla karşılaşınca, kendi sınıflarına ihanet edenleri, onlara acı ve üzüntü verenleri, onları kaygılandıranları unutuveriyordu. Kentte çok hain vardı. Bunların bir bölümü yoksulluk içine düşen iyi ailelerin erkekleriydi. Bunlar cumhuriyetçi olmuşlar, çocukları dilenmesin diye üstün gelenlerin, güçlü olanların verdikleri görevleri kabul etmişlerdi. Henüz çok genç olan askerler de zengin olmayı kafalarına koymuşlardı. Bunlar kendilerine Red Butler'ı örnek alıyorlardı ve Carpet Bagger'larla el ele, omuz omuza geziyorlardı. En acı hainlikleri Atlanta'nın en seçkin ailelerine mensup bazı genç kızlar yapıyordu. Savaş sırasında henüz çocuk yaşta olan bu genç kızların bellekleri, yoksulluk çekilen yılların acı anılarıyla doluydu. Onlar ne kocalarını ne de nişanlılarını kaybetmişlerdi. Geçmişin görkemini pek az anımsıyorlardı. Ama şimdi onlar büyümüşlerdi. Yanki subayları gösterişli üniformalarıyla bu genç kızları büyülüyorlardı adeta. Şu Yankiler ne kadar güzel eğlenceler düzenliyor, ne kadar şaşalı balolar veriyorlardı. Onlar cins atlara biniyorlar, güneyli kadınların önünde diz çöküyorlardı. Yanki subayları bu hanımlara kraliçe gibi saygı gösteriyor, onların gururlarının kırılmamasına özellikle dikkat ediyorlardı. Hepsi de ağır çalışma koşulları yüzünden eğlenmeye zaman ayıramayan ve çok kötü giyinen Atlantalı delikanlılardan daha çekiciydi. Genç kızların niçin Yankı subaylarıyla gezmemeliyiz diye düşünmeleri Atlantalı aileleri kaygılandırıyordu. Bu düşüncenin sonucu olarak birçok kız kaçırma olayı yaşandı. Erkek ve kız kardeşler yolda karşılaştıklarında birbirleriyle konuşmuyorlardı. Evde de ya tartışıyorlar ya da kavga ediyorlardı. Anne ve babalar kızlarının adlarını ağızlarına almaz olmuşlardı. Yaşanan faciaların acısı iliklerine işliyordu. Ama onlar sevimli, uysal, ağırbaşlı, sevecen ve iyi kalpli Melanie'nin yanında tüm kaygılarını unutuyorlardı. Melanie kent kızlarına örnek gösterilecek kadar mükemmel bir kadındı onların gözünde. Melanie'nin yeni oluşmaya başlayan sosyetenin lideri olmak diye bir iddiası yoktu. Genç kadın yalnızca kendisini ziyarete gelmelerinden, dikiş partileri vermekten, müzik ve eğlence toplantıları düzenlemekten dolayı sevinç duyuyordu. Atlanta kültür yönünden güneyin öteki kentlerine oranla daha geriydi ama buranın halkı müziği çok seviyordu. Savaş sonrası ortaya çıkan zor hayat şartları Atlantalılara müziği daha da çok sevdirdi. Onlar müzik dinler veya şarkı söylerken zencilerin yaptıkları küstahlıkları, mavi üniformalıları, çekilen zorlukları ve genç kızların neden oldukları kaygıları daha kolay unutuyorlardı. Melanie tam bir diplomat gibi hareket ederek mandolin çalan gençlerle gitarcıların derneklerini bir tek kulüpte birleştirmeyi başardı. Bu birleşmenin sonucu olarak Atlanta'da gerçek konserler verilmeye başlandı. Bohemye'nin bir topluluk tarafından çalınması dinlenilmeye değerdi doğrusu deniliyordu ve çok kişi bu çalınanın New York ya da New Orleans'da çalınandan daha üstün olduğunu söylüyordu. Bu arada Melanie, cumartesi akşamları yeni müzik topluluğunun başında bulunmaktan da biraz sıkılıyordu. Melanie kahraman ölülerimizin mezarlarını güzelleştiren dernek ile dul ve yetim hanımlar için açılan dikiş yurduna genel sekreter seçilmişti. Bu onurlu iki mevki ona dernek ve yurdun yaptıkları toplantılarda oy birliği ile alınan kararlar sonucu verilmişti. Zaman zaman kalplerde yatan ihtiraslar çözülüp dışa vuruluyordu. Örneğin Mezarlıkları Güzelleştirme Derneği, Yankilere ait mezarların çevresini bürüyen otların temizlenmesine karşı çıkıyordu. Oysa dikiş yurdu, tüm mezarların bu otlardan arındırılmasında bir sakınca görmüyordu. Mrs. Maiden, Yanki mezarlarını yabani otlardan temizlemek mi? Ben otları yolmak yerine Yankileri mezarlarından çıkarır, pisliklerin içine atarım, demesi iki kuruluşun üyeleri arasında sert tartışmalara neden oldu. Tahrik dolu bu sözleri işiten üyeler birbirinin ardından konuşmaya, kalplerindeki acıları, gönüllerindeki iyi niyetleri ortaya dökmeye başladılar. Toplantı Mrs. Merriweather'ın evinin salonunda yapılıyordu. Büyük baba Mr. Merriweather, kadınların gürültüsünün Franklin Savaşı'ndaki gürültüyü bastırdığını iddia ediyordu. İşte tam bu sırada sanki bir mucize oldu ve Melanie çıka geldi. Genç kadın yine bir mucize sonucu aralarında tartışan kadınları susturup kendini dinletmeyi başardı. Sevgili dostlar diyerek konuşmaya başladı. Siz değerli hanımlara şunu anlatmak istiyorum. Ben uzun süredir düşünüyordum. Mezarların bu otlardan temizlenmesi gerek. Ama yalnız bizim yakınlarımızın mezarları değil. Yankilerin mezarları da yabani otlardan arındırılmalıdır. Hatta onları temizlemekle kalmayıp onların mezarlarına da çiçekler dikmeliyiz. İtiraz sesleri duyulunca Melanie'yi destekleyenler de yüksek sesle konuşmaya başladılar. Böylece salonda bir gürültüdür koptu. O heyecandan kısılan sesiyle ''Rica ederim hanımlar, lütfen sözlerimi bitirmeme izin veriniz.'' diye bağırmaya çalıştı. Yakınında bulunanlar onun bu sözleri üzerine gürültülü konuşmaları önlediler. ''Tekrar beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Evet, hakkımda ne düşünürseniz düşünün, ben sevgili kardeşim Charlie'nin mezarına götürdüğüm çiçeklerden birazını onun yanında bulunan meçhul bir Yankee'nin mezarının üzerine koyuyorum. O mezarın insana hüzün veren öyle bir görünümü var ki.'' Bu sözler de salonda gürültülü konuşmalara neden oldu. Üstelik bu sefer iki kuruluşun üyeleri de Melanie'ye karşı çıkıyorlardı. ''Yankee mezarına çiçek diktiremezsiniz bana.'' ''Ah Melanie, bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Charles'ı öldürenler onlar değil mi?'' ''Neredeyse sizi de öldüreceklerdi.'' ''Yankiler bu yuyu doğduğu zaman öldürebilirlerdi.'' ''Sizi tarladan kovmak için koskoca evi yakmaya kalkışmadılar mı?'' Melanie bu itiraz tufanı karşısında şaşırdı. Hiçbir zaman böyle bir tepkiye hedef olmamıştı. Yer yarılsa da yerin dibine girsem diye düşündü. Bir sandalyenin arkasına dayanarak kendini toparlamaya çalıştı. Sonra ''Ah hanımlar'' diye yalvaran bir sesle bağırdı. ''Sizlerden rica ediyorum. Henüz sözümü bitirmedim. Bırakınız da konuşmamı tamamlayayım. O zaman anlatmak istediklerim daha kolay anlaşılacak. Ben kardeşimin nerede istirahat ettiğini biliyorum.'' Ama bugün aramızda oğullarının, kocalarının, kardeşlerinin nerede gömülü olduğunu bilmeyen nice insanlar var. Melanie'nin soluğu kesiliyordu. Ancak salonda çıt çıkmıyor, herkes onu dinliyordu. Mrs. Merriweather'ın az önceki ateş saçan bakışları şimdi bulutlanmıştı. Gettysburg'a kadar uzun bir yolculuk yapmış, oradan Derry'ye gelmiş ve sevdiği insanın cesedini Atlanta'ya getirmek istemişti. Ama kimse onun cesedinin nerede gömülü olduğunu bilmiyordu. Kuşkusuz alelacele açılmış bir çukurun içindeydi. Mrs. Allen'ın da dudakları titremeye başladı. Kocası ve erkek kardeşi Ohio seferinde Morgan'a katılmışlardı. Onların haklarında bildiği tek şey, Yankee süvarilerinin konfederelere saldırdığı sırada ırmak kenarına düşmüş olduklarıydı. Evet, o da kocasıyla oğlunun nerede yattığını bilmiyordu. Mrs. Ellison'un oğlu bir kuzey tutsak kampında ölmüştü. Zavallı kadın yoksul olduğu için onun cesedini getirtemiyordu. Birçok kadın genel karargahın yayınladığı listelerde hep aynı şeyi okumuşlardı. Kayıp, öldüğü sanılıyor. İşte bu üç sözcük cepheye yollanan koca, oğul, kardeş, nişanlı, sevgili, kısacası herkes için öğrenilebilen tek bilgiydi. Bakışlarını Melanie'nin üzerine çevirdiler. Üzüntülü gözlerde, ''Yaralarımızı neden deştiniz? Bu yaralar hiçbir zaman kapanmayacak.'' sözleri okunuyordu. Salondaki sessizlik Melanie'yi cesaretlendirdi. Genç kadın, ''Sevdiğimiz insanların mezarları Yankee ülkesinin herhangi bir yerinde. Eğer bir Yankee kadını savaşta ölen bir yakınımızın mezarını açıp onu dışarı çıkarsa bunu duymak bile bizim için çok korkunç olmaz mıydı?'' Mrs. Maid soluğunu kesen bir hıçkırığı zor tuttu. Melanie, ''Ama mert bir Yankee kadınının bizim gibi hareket ettiğini işitmek ne kadar iyi olurdu.'' dedi. ''Herhalde Yankee'lerin arasında da mert kadınlar vardır. İnsanlar ne derlerse desinler. Bütün Yankee'ler kötü kişiler olmazlar. Sevdiklerimizin mezarlarını bürüyen otları kopardıklarını bilmemiz ne iyi olurdu.'' ''Eğer Charlie kuzeyde ölseydi bir Yankee kadınının böyle davrandığını bilmek benim için büyük bir teselli olacaktı.'' Hakkımda ne düşünürseniz düşünün, bence fark etmez. Melanie'nin sesi birden titredi. Kendisine biraz sarsılmış gibi hissetti. Kısa bir süre dinlendikten sonra, ''Dernekten de yurttan da istifa ediyorum. Çünkü ben Yankee mezarlarındaki yabani otları ayıklayacağım ve oralara çiçek dikeceğim. Beni hiç kimse ve hiçbir kuruluş bundan vazgeçiremez. Melanie iki elini yüzüne kapayarak ağlamaya başladı. Artık bu salonda daha fazla kalmasına gerek olmadığını düşündü ve sendeleye sendeleye kapıya doğru yürüdü. Bir saat sonra Böle Dajortui kahvesinin bir köşesine sığınmış olan Henry Hamilton'a büyük baba Meriwether salondaki tüm kadınların Melanie'yi kucaklamak için koşuştuklarını, tartışmanın ziyafetle bittiğini ve Melanie'nin yeniden iki kuruluşun genel sekreterliğine seçildiğini anlatıyordu. İşte böyle sevgili dostum. Şimdi onlar tüm mezarlardaki yabani otları temizleyecekler. Yalnız kötü bir şey var. Dolly, bir işimin olmadığını söyleyerek beni kendi yerine ot yolmaya göndermek istiyor. Gerçi benim yankilerle bir alıp veremediğim yok. Ama bu yaşta bu bel ağrılarıyla ben nasıl ot yolabilirim? İşte bu olmaz azizim. Melanie Yetimler Ocağı Yönetim Kurulu'nda da üye idi. Bu arada Gençler Kütüphanesi'ne gerekli kitapların toplanmasına da yardım ediyordu. Ayda bir kez bir temsil veren Disipisli dostlar da ondan yardım istediler. Oysa o halkın önüne çıkamayacak kadar utangaçtı. Ama elbise biçme yeteneğine diyecek yoktu. Shakespeare'e tutkun olanlar derneğinin de oyunu Melanie aldı. İşte böyle. Bu genç kadın Atlanta'nın üzerinde parlayan bir yıldız olup çıkıverdi. Yeteneklerinin yanı sıra alçak gönüllü oluşu, kendisinin tapılırcasına sevilmesine, ona saygı gösterilmesine neden oluyordu. Bütün yaz boyunca her akşam yetersiz biçimde aydınlatılan küçük ev daima konuklarla dolardı. Hiçbir zaman evdeki sandalyeler gelen konuklara yetmezdi. Bu yüzden kadınlar verandanın basamaklarına otururlarken erkekler de balkona çıkarlar ve çimenlere otururlardı. Scarlett çimenler üzerinde basamaklarda oturanlara çay servisi yapan Melanie'nin üzülmeden, sıkılmadan yoksulluğunu sergilemesine çok şaşardı. Oysa Scarlett, Pitty halanın evini eskisi gibi döşeyip dayayacak, konuklarına iyi şarap, soğuk şerbet ve domuz eti ikram edecek duruma gelene kadar kimseyi evine çağırmamaya kararlıydı. Georgia'nın büyük kahramanı General John B. Gordon, çoğunlukla ailesiyle birlikte Melanie'ye gelirdi. Konfederasyonun rahip şairi Fair Rhine, Atlanta'dan geçtiği zaman onu ziyaret etmeden kentten ayrılmazdı. Ferrain esprileriyle topluluğu neşelendirirdi. Ona Lee'nin kılıcı ya da kadınların çoğunlukla ağlayarak dinledikleri ölümsüz, yenik bayrak şarkılarını okutmak için pek ısrar etmek gerekmezdi. Konfederasyonun eski başkan yardımcısı Alex Stephens, Atlanta'ya her gelişinde evi her zaman ziyaret ederdi. Onun Melanie'lerde olduğu öğrenilince ev konuklarla dolardı. Bu toplantılarda genellikle 5-10 çocuk da hizmet ederdi. Bunlar zaman ilerleyince anne ya da babalarının omuzlarına yaslanarak uyuklarlardı. Atlanta'da oturan önemli kişiler de Wilkes'ların evinin yolunu biliyorlardı. Bunlar da sık sık bu eve gelirlerdi. İşte tüm bu ziyaretler dolayısıyla Melanie'nin küçük evi her zaman dolup taşardı. India Buyu'nun odasının bir köşesinde bir ot minderde yatar, Dizzy hemen Pitty halanın mutfağına yumurta almaya koşardı. Ama bu eksiklikler, bu yokluklar Melanie'nin konuklarını güler yüzle karşılamasına engel olmazdı. Melanie, insanların kendi çevresinde bir bayrak altında toplanır gibi bir araya geldiklerini asla kabul etmiyordu. Doktor Maid bir gece Melanie'nin evinde Macbeth'ten bir bölüm okuduktan sonra onun elini öptüğü ve kendisine kutsal davadan söz ettiği gibi küçük bir nutuk verdiği zaman genç kadın hayrete düşmüş ve çokça sıkılmıştı.